her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. İyi haftalar, iyi haftalar. Bugün 20 Haziran Pazartesi. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Bu nasıl bir sıcaktır? Sevgili dostlar, çöl sıcakları bastırdı. Kışın Balkanlardan sarkar soğuk havalar. Yazınsa Afrika'dan geliyor, çöllerden sarkıyor sıcak havalar. Çöl sıcağı kavurdu. Özellikle Türkiye'nin batı illeri adeta teslim alınmış durumda. Mübarek Ramazan'da sevgili dostlar. Sıcaklar, bu aşırı sıcaklar ve nem bu haftada devam edecek. Ayrıntıları aktaracağız. Turizm sektörü ne alemde? Hazır sıcaklar bastırmışken turizmi de konuşacağız sevgili dostlar. Bodrum'a iki tane turist geldi. Numunelik turistler geldi. Ve esnaf birbirine girdi sevgili dostlar. Hani turist görünce esnaf şaşırdı. Aa, turist gelmiş, mal satalım. Ondan sonra da kıyamet koptu. Yaralananlar var. 25 kişi gözaltında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'de 3 katlı villa yaptırıyor. Evet, emeklilik hesaplarına şimdiden başlamış olsa gerek Devlet Bahçeli. Peki MHP'de neler oluyor? MHP'de muhalifler tüzük kurultayını gerçekleştirdiler. Delegelerin çoğunluğu da salondaydı sevgili dostlar. Yani MHP'de Devlet Bahçeli için adım adım sona yaklaşılıyor. İstanbul'da ise Firuza'da meydana gelen olaylar var. Vay Ramazan'da siz burada ne yapıyorsunuz? Vay Ramazan'da siz burada oruç mu yiyorsunuz? Vay Ramazan'da siz burada içki mi içiyorsunuz diyerek dükkanlara saldıranlar var. İstanbul'un göbeğinde sevgili dostlar, Taksim'de, Türkiye'de laik olduğu belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Peki tepkiler nedir? Açıklamalar nedir sevgili dostlar? Taksim Meydanı'nda aynı zamanda bir yürüyüş olacaktı. LGBTİ yürüyüşü. Bütün Taksim sanki 1 Mayıs'mış gibi polisin çelik levhalarıyla, kapılarıyla kapatıldı. Savaş mı var acaba? 1 Mayıs geri mi döndü diye herkes birbirine sordu. Turistler ne dedi? Ne turisti ya? Turist mi kaldı Türkiye'de? İstanbul'da hem Firuza'daki olaylar hem de LGBT'yi yürüyüşü yine Taksim gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Taksim'i gündemde tutacak açıklamalarda bulundu. O eseri, o tarihi eseri Gezi Parkı'na inşa edeceğiz dedi. Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a döndü. Bu işte cesur olmak lazım dedi. İşte cesur olmazsak bu işi başaramayız dedi. Ve Gezi Parkı'na topçu kışlasını yapacaklarını bir kere daha tekrarladı. Artık yürümez hale gelen İstanbul trafiğini rahatlatacağı belirtilen batçık, yani tünel modelleri İstanbul Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmış sevgili dinleyiciler. İstanbul trafiğine İspanyol modeli diyor bazı gazeteler. Bursalılar buna batçık derler. Ankara'da da çok sayıda var. Gökçe'nin tünelleri, batçıklar. Bir ucundan giriyorsun, öbür uçtan çıkıyorsun. En ufak bir yağmur yağdığı zaman da hiçbir yere giremiyorsun, tamamen batıyorsun. Müzik. Ve yine İstanbul'dan bir haber. Büyükçekmece'de 30 bin metrekare yeşil alanda bulunan Albatros Parkı. Yemyeşil bir parktır o. İstanbul'da büyükçekmeciler iyi bilirler. Yemyeşil bir park, ağaçlarla bezeli, kuş seslerini duyar büyükçekmeceliler. Ve bu cehennem sıcaklarında o parkta oturur serinlerler. Artık serinleyemeyecekler. Çünkü Albatros Parkı da imara açılmış. Yakında orada da inşaatlar yükselecek. AVM'ler yükselecek. Rezidanslar yükselecek. Albatros Parkı da artık gidiyor. ...22 Mayıs'ta hem başbakanlığa veda etmişti... ...hem de AK Parti Genel Başkanlığı'na. Kim o? Ahmet Davutoğlu. Ne çabuk unuttunuz ya adamı. Ahmet Davutoğlu diye birisi vardı bu ülkede. Hem de başbakandı. Hem de AK Parti Genel Başkanı'ydı. Ne oldu Ahmet Davutoğlu'na diye bir merak ediyor musunuz adamcağızı? Bir kapısını çalıyor musunuz? Ahmet Bey, eski başbakanımız, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz diye... Açıklamalarda bulundu Davutoğlu Habertürk gazetesine. İstanbul'un, bakın, önemli şeyler söyledi aslında İstanbul'la ilgili Davutoğlu. Biraz ondan da bahsedeceğiz. İstanbul'un tarumar edilmesine isyan ettim demiş. Bakın, İstanbul'un tarumar edilmesi, aynen bu ifade. İstanbul hakikaten tarumar. Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir açıklama var. Sputnik Haber Ajansı yazıyor. Bakın, Türkiye'den 6 banka var diyor. Amerika söylüyor bunu. Terör örgütü IŞİD'i finanse etmek sebebiyle gözaltında diyor. Yakından izliyoruz diyor. Bunu söyleyen Amerika. Türkiye'deki 6 banka. Bu bankaların isimleri de var hatta ajansın haberinde sevgili dinleyiciler. Ve o takip edilen bankalardan bir tanesinin bir numaralı koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın bir iş adamı da var. Amerika'nın yakından takip ettiği bankalar. Neden takip ediyormuş bir daha söyleyelim. IŞİD'e büyük destek verdiği için. Evet, ayrıca sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Türkiye'de çok tartışılan ve kamuoyunu çok rahatsız eden bazı saldırılar oluyor. Bazı olaylar oluyor, tacizler oluyor, trafik kazaları oluyor. Ve bütün kamuoyunun dikkati bu kazalara, bu tacizlere çekilmişken birdenbire bir bakıyorsunuz mahkeme tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Her yerde aynı haberleri görüyoruz, her zaman. Tutuksuz yargılanmak üzere, tırnak içerisinde söylüyorum, mahkeme tarafından salıveriliyor. Polis yakalıyor, mahkeme salıyor. Sebep? Tutuksuz yargılanmak üzere. Acaba bu tutuksuz yargılanmak nedir? Neden böylesine ciddi olduğunu düşündüğümüz olaylarda insanlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor? Programımızın ilerleyen dakikalarına çok yakın bir zamanda 8.05 civarlarında tecrübeli bir avukata bağlanacağız. Avukat Hasan Gök bize tutuksuz yargılanmayı anlatacak. Turizmi konuşacağız. Tur operatörleri adına Cem Polatoğlu bağlanacak. Ankara'ya konuşacağız. Ankara'nın duayen gazetecilerinden Muharrem Sarıkaya bağlanacak Habertürk'ten. Türk futbolunu konuşacağız. Kriz üzerine kriz. Acaba A milli takım futbolcuları Fatih Terim'den prim mi istediler? Ekstra prim. Fatih Terim milli takımdan ayrılıyor mu? A milli takımın Çek Cumhuriyeti ile yapacağı maç yarın akşam. Acaba neler olacak? İki deneyimli spor yazarı İlhan Uzundurukan ve Faik Çetiner programımızın ilerleyen dakikalarında 9'dan sonra bize katılacak. Lütfen ayrılmayın. Ve her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere aktaracağız. Dolu dolu bir Burası Türkiye programı çoktan başladı.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Evet, yeni bir haftaya başladık sevgili dostlar. Dolu dolu bir pazartesi ve dolu dolu bir hafta. Türkiye'de hep böyledir. Haftalar yoğun geçer. Hafta sonu neredeydiniz hafta sonu sevgili dostlar? Hava çok sıcaktı. Hava çok ama çok sıcaktı sevgili dostlar. İstanbul sıcaktı, Edirne sıcaktı, Balıkesir sıcaktı, Bursa sıcaktı. Şimdi bazen böyle magazin sayfalarında görüyoruz. Magazin sayfalarında neler görüyoruz? Mesela bazı gazeteler ünlüler için şey yazıyorlar. Hafta sonu nerede görüldüler? İşte iki nokta üst üste. Nerede görüldükleri yazarlar. İşte Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken. Öbürü bilmem ne restoranda anne ve babasıyla yemek yerken. Öbür sanatçı Taksim'de gece kulübünde sevgilisiyle gece kulübünden çıkarken. Birisi Fransa Cannes'da güneşlenirken. Öbürü Bodrum'da bilmem nerede şunu yaparken bunu yaparken. Ünlüler nerede görüldüler? Böyle listeler yapar magazin gazeteleri. Acaba vatandaşlar nerede görüldü diye kimse vatandaşa bir şey sormaz sevgili dostlar. Hani ünlüler orada görüldü, burada görüldü falan denir ya. Vatandaşlar hafta sonu nerede görüldü? He? Bir de bunun listesini yapmak lazım belki de. Mesela Şile'de boğulanlar var. Şile'de süs havuzlarına girerken görülen vatandaşlar var mesela. Ya da mübarek Ramazan ayındayız değil mi? Ali Rıza Efendi, vatandaş Ali Rıza Efendi pide kuyruğunda görüldü diye bir liste yapılsa. Ya da vatandaş Ayşe teyze iftar öncesi dışarıda 35 derece sıcak verken mutfakta fırını yakmış, mutfağın derecesi 90 dereceye çıkmış ter içerisinde o mübarek Ramazan'da iftar yemeğini yetiştirirken görüldü hafta sonu diye de yazsa keşke şu gazeteler. İstanbul Şile'de kontrolsüz alanda denize giren bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti. 26 yaşında bir gençti bu. Akçakese mahallesi plajından denize giren Burak Baydar dalgalara kapıldı, gözden kayboldu ve hayatını kaybetti. Kuzey Afrika'dan gelen çöl sıcakları Türkiye'nin batı illerini hafta sonu adeta teslim aldı. Sevgili dinleyiciler, termometreler güneşin altında 50 dereceleri gördü. Tabii Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava sıcaklıkları. Bazen böyle itirazlar görüyorum. Mesela belediyeler açık havaya termometre koyuyorlar. Böyle tam güneşin alnına koyuyorlar o termometreyi. Yanından geçiyorsun, bir bakıyorsun 55 derece gösteriyor. Ama meteorolojiye bakıyorsun, meteoroloji diyor ki 32 derece. Vatandaş da itiraz ediyor. Ya ne 32 derecesi be? Güneşin altında 55 derece. Bunun hangisi doğru diye. Tabii ki Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ninki doğru. Çünkü hava sıcaklıkları güneşin altında ölçülmez. Hava sıcaklığı gölgede ölçülür. Yani Meteoroloji İşleri'nin verdiği değerler gölgede ölçülen değerlerdir ve evrensel değerlerdir. Dünyanın her yerinde hava sıcaklıkları böyle ölçülür. Herkes bunaldı. Balıkesir'de 39 dereceyi göstermiş. Hava sıcaklıkları bunalanlar serin yerlere kendilerini attılar. Sahiller doldu taştı. Samsun'da, Balıkesir'de, İzmir'de, İstanbul'da. Mesela İzmir'de hamilelere 2 gün izin verildi. Sevgili dinleyiciler, Aydın'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üstüne çıkınca hamilelerle sağlık sorunu bulunan kamu görevlilerine valilik tarafından bugün ve yarın idari izin verildi Aydın'da sevgili dinleyiciler. Aman dikkat edin.
Hava gerçekten sıcak ve bu hafta da sıcak olmaya devam edecek. Sadece İstanbul ve Balıkesir değil, özellikle kışın soğuğuyla meşhur bir yer. Neresi? Edirne. Arda Acar Öz hafta sonu Edirne'deydi. Kim bilir Edirne ne kadar sıcaktı. Arda, nasıldı hava Edirne'de?
Murat Bey, gerçekten çok sıcaktı.
Nasıl mesela, kaynıyor muydu ortalık?
Yani şöyle söyleyeyim, Edirne'de sokaklarda çok fazla insan yoktu. Herkes evlerine kapanmış vaziyette.
Sıcaktan.
Tabii Ramazan ayındayız, aynı şekilde oruç tutmak da çok zor. Ve sokakta çok fazla insan göremedik biz. Hatta şunu da fark ettik.
Edirne'de tabii deniz de yok. Hani böyle bir insanların İstanbul gibi boğaza atlıyorlar İstanbul'da falan. Edirne'de nereye denize gideceksin?
Ferahlayabilecek yerler yok.
O yüzden evden çıkmadılar yani.
Evet. Yani hatta esnaflara baktık. Sabah saatinde çok erken açmıyorlarmış. Onlara da bir iki konuştuk.
Ramazan dolayısıyla.
Evet. Akşamları daha çok. Özellikle insanların çok gittiği akşamları kahveler. Onlar geç saatlere kadar açık tutuyorlar ki insanlar oralarda birazcık da ağaç altlarında oturabilsinler.
Edirne'de ağaç boldur. Gölgeliklerde insanlar oturuyorlar değil mi? Akşamüstleri falan.
Evet.
Gerçekten zor. Klimalarda sonuna kadar açık değil mi Edirne'de her yerde? Mesela dükkanlarda, evlerde. İnsanlar evlerden dışarı çıkmıyorlar. Evi nasıl serinletecek? Camı açsa dışarıdan daha çok sıcak giriyor. Klimalar açık değil mi?
Evet. Bir de şunu fark ettik. Arabadan daha çok motor kullanılıyor mu? Motosiklet kullanılıyor orada.
Edirne'de?
Evet.
Motosiklet sayısı epey arttı. Yani Edirne'de müthiş bir sıcak vardı diyorsun.
Kesinlikle. Özellikle Havza taraflarında daha bir sıcak olduğunu fark ettik biz orada.
Arda Acaröz, çok teşekkürler. Sevgili dostlar, klimaların da çok açık olduğunu biliyoruz. Şu sıralar herhalde tüm Türkiye'de enerji sarfiyatının en yoğun olduğu zamanlar. Hem arabalarda klimalar sonuna kadar açık, hem de evlerde. Tabii turizmde de dibe vuruş var. Turizmi konuşacağız aslında. Yerli turist, hani şimdi bayram geliyor, önümüz bayram. Yerli turiste yönelik büyük bir istek var. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte rezervasyonlarda da hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta bağlanmıştık. Tüm Otobüsler Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım bize anlatmıştı. Bugün de bağlanacağız ilerleyen dakikalarda. Tur operatörleri adına Cem Polatoğlu bağlanacak ve yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen, turizmcilerin deyimiyle söyleyeyim, destinasyonlar acaba hangisi? Cem Palatoğlu anlatacak. Ancak turist yokluğu nedeniyle esnafın, turistler artık turist o kadar yok ki başına vurmuş. Bodrum'da iki turist geldi diye esnaf birbirine girdi. Alışveriş yapan iki yabancı turist ilçeyi karıştırdı. Bundan sonra ilçe karışmaması için belki Bodrum Belediyesi turistlerin ilçeye girişini yasaklar mı dersiniz? Alışveriş yapacak olan turistler ilçeye gelmesin kardeşim. Esnaf kavga ediyor filan diyormuş mesela. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon. Bodrum'un belediye başkanı. Alışveriş yapan iki yabancı turist ilçeyi karıştırdı. 50 kişi müşteri kapmak için taşlı sopalı kavgaya tutuştu. 14 kişi yaralandı. 25 kişi gözaltına alındı. Muhtemelen gözaltına alınanlar da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Biliyorsunuz her konuda bu tutuksuz yargılanma olayları Türkiye'nin gündeminde. İlerleyen dakikalarda birazdan bu tutuksuz yargılanmayı konuşacağız. Bazen vatandaşların canını yakıyor bu. Vicdanını rahatsız ediyor. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan tipler. Adam yaralamaya karışmış, yumruklu saldırı yapmış, tacizle suçlanıyor. Başka şeyler var. Trafik cezasında birisini ezmiş, trafik kazasında. Bir bakıyorsunuz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. İstanbul'da Beyoğlu'nda bir plakçıya saldırdı. Bazı kendini bilmezler. İçki içildiği ya da Ramazan'da oruç yendiği bahane edilerek gerçekleştirilen saldırıyı, o sırada saldırı yapılırken sevgili dostlar uluslararası bir etkinlik yapılıyordu plakçıda ve 17-18 ülkeden binlerce kişi Periskop üzerinden bu etkinliği canlı olarak izliyordu sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz internetin canlı olarak yayınlamadığı hiçbir etkinlik kalmadı. Artık televizyon değil etkili olan. Radyolar etkili ve internet etkili. İnternet üzerinden her şeyi hem canlı olarak yayınlayabilirsiniz. Tüm radyo yayınlarını internetten dinleyebilirsiniz. Hem de tüm yayınları internet üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte bu saldırı rezaletini 17 ülke canlı canlı izledi sevgili dinleyiciler. Daha sonra protesto yapmak istedi vatandaşlar ama polis, zaten Taksim'de görev yapan polisin gaz bombaları, biber gazları hazır. Ceplerinde hazır bekliyor. Beyoğlu'nda hemen biber gazları ateşlerini veriyor. Bir kültür sanat etkinliğini sopalarla basan, oradaki etkinliğe katılan insanları tekme tokat dükkanın dışına atan bazı tipler sevgili dinleyiciler. Ve bu tiplere sanki sahip çıkan, mesajlar atan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan saldırının ardından olayı Twitter'dan değerlendirdi, kınadı kerhen. Ancak ikinci tweetinde kullandığı tahrik olduğu yönündeki ifadeler nedeniyle Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a da büyük tepki var. Muhtemelen Firuzağ'daki bu kültür sanat etkinliğini, müzik etkinliğini yapanlar üniversite mezunuydu sevgili dinleyiciler. Yani Çevre Bakanımız Mehmet Öz Haseki'nin çok hoşlanmadığı tipler. Eskiden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Mehmet Öz Haseki. Daha sonra Çevre Bakanı yapıldı. Çevre Bakanı Mehmet Öz Haseki ne demişti hatırlayacaksınız. Ülkemizi yurt dışında kötüleyenlerin çoğu üniversite mezunu yamyamlar demiş. Evet, bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı, Çevre Bakanı Mehmet Öz Haseki. Bir daha tekrarlayayım mı ne dediğini? Ülkemizi yurt dışında kötüleyenlerin çoğu üniversite mezunu yamyamlar. Mesela İstanbul Firuzağ'daki bu müzik etkinliğini, bu kültür sanat etkinliğini düzenleyenler muhtemelen üniversite mezunu sevgili dostlar. Peki bu etkinliği basıp defolun lan buradan, sizi burada istemiyoruz diye tekme tokat o etkinliğe saldıranlar nedir? Onlar yamyam mı? Yoksa saldırı yapanlar da mı üniversite mezunu? Ya da ikisi birden mi? Üniversite mezunu yamyamlar demiş Mehmet Öz Haseki. Acaba bu noktada yamyam kim oluyor Mehmet Öz Haseki? Sayın Bakan, bir söyleseniz de biz de öğrensek. Zaten hani iktidarın bazı temsilcilerinin, iktidara yakın bazı kişilerin üniversite mezunlarından hoşlanmadığını zaten biliyorduk. Mesela İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Bülent Arı. Hem profesör, hem Bülent, hem de Arı. Profesör Bülent Arı ne demişti katıldığı bir televizyon programında sevgili dostlar? Ben üniversite mezunlarını çok sevmem. Cahil insana daha kolay laf anlatırsın. Bize cahil insan lazım dememiş miydi? O da iktidara yakın bir profesördü sevgili dostlar. Dolmabahçe Sarayı'nın eski müze müdürü. Aynı zamanda TRT'ye de radyo programı yapıyor bakın. 10 elinde 10 parmağında 10 marifet. Hükümete yakın olunca, hükümetin adamı olunca her yerde iş yapıyorsunuz. Her yere müdür olup, her yerde program yapıp, her gazeteye köşe yazabiliyorsunuz. Profesör Bülent Arı da işte onlardan bir tanesi. Hani cahil seven profesör. Hem profesör hem de cahil seviyor. E işte bakın, Çevre Bakanımız ne diyor? Üniversite mezunu yamyamlar. Gördünüz mü bak, ne kadar güzel. Hakikaten çok iyi anlaşıyorlar. Çok. Hık demiş burnundan düşmüş. İstanbul Valiliği Taksim'de düzenlenmek istenen 7. Trans Onur Yürüyüşü'nü de yasaklamıştı hafta sonu. Dün polis Taksim'i yine ablukaya aldı. Görenler dediler ki ya 1 Mayıs önlemleri geri mi geldi, ne oluyor? Taksim Meydanı'nın etrafı polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Tam 103 otobüs dolusu çevik kuvvet polisi, sayısız sivil polis, 13 toma ve 2 zırhlı polis taşıyıcısı Taksim çevresinde kuş uçurtmadı. Nedendi peki bütün bu önlemler? LGBTİ'ler yürümesin diye. Yani kim onlar? Lezbiyenler, gayler, biseksüeller, transgenderlar ve intersex birliği üyeleri yürümesinler diye bütün bu önlemler. Polise bak, LGBT'lere karşı adeta bütün gücünü Taksim'e yığmış. Posta gazetesi haberi şöyle duyuruyor. Savaş mı var ayol? Ayol! Savaş var canım, savaş var. Onu bunu bilmem de eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğini yaparsa Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı bir kere daha inşa etmeye kalkarsa hükümet, o zaman bilmiyorum ya, inşallah bir şey olmaz da o zaman yeni bir savaş çıkabilir tabii. O zaman polis kim bilir ne önlemler alır. Muhtemelen temel atma töreninde Taksim'de hiç kimse olmaz. Bütün Taksim'i kapatırlar. Sadece Taksim'i değil, Taksim'e çıkan bütün yolları kapatırlar. Tepebaşı kapanır, Tarlabaşı kapanır, Şişli kapanır, Pangaltı kapanır. Gezi Parkı'nın aşağısı Maçka, Beşiktaş, İnönü Stadı'ndan, Vodafone Arena Stadı'ndan itibaren, hatta Beşiktaş Çarşısı'ndan itibaren her yeri kapatırlar. Gezi Parkı'na temeli öyle atarlar. Her yeri kapattıktan sonra hatta belki kuşların bile uçmasına müsaade etmezler Taksim'de. Sadece polisler olur. Bir de temeli atan kişi. Artık temeli kim atacaksa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi Parkı'na o tarihi eseri tekrar inşa edeceğiz dedi. Tarihi eseri inşa edeceğiz dedi. Yani yeni yapılacak bir bina ama tarihi eser olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verelim.
Taksim'deki Gezi Parkı. Oraya o tarihi eseri inşa edeceğiz. Ve adı bunun ister tarih müzesi olur, ister şehir müzesi olur. Bunu orada yapmamız lazım. Hani şu anda dünyada birçok şeyler konuşuluyor, ediliyor ya. İşte yok bilmem Almanya'dakiler bir şeyler söylüyor. Onlara bir köşe yaparız orada. Ve o köşede onların neler yaptığını dünyaya tanıtırız. Fransızlara bir köşe yaparız. Onları da orada tanıtırız. Amerikalılara yaparız. Onları da orada tanıtırız. Ya dünya hepsini tanısın. Ama bu millete iftira atanlar... Ha, bu milleti de orada görsün.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyleydi. AKM'nin yerine de yeni bir opera binası yapalım dedi. Taksim'e bir Selahattin Camii yapalım dedi. Bizim sanat anlayışımızı da herkes görsün diye de ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada İstanbul yine gündemde tabii, sadece Gezi Parkı olaylarıyla değil, trafiğiyle de gündemde. Artık yürümez hale gelen İstanbul trafiğini rahatlatacağı savunulan bir yeni model. Tünel modelleri ya da Bursalıların tabiriyle batçık modelleri. Tünel yani bir yerden gireceksin, öbür taraftan çıkacaksın. İşte var ya mesela Kağıthane Taksim tüneli var, Dolmabahçe tüneli var filan, şu anda devam ediyor. Toplam 6 tünel yapılacakmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi onaylamış İstanbul'a 6 tünel. Nerelere yapılacak? Sayalım. Toplam 6 tüneli kapsayan dalçık ya da batçık yöntemiyle yapılacak yollar. Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kağıthane ve Sarıyer Kilyos'tan geçecek. 300 bin araç yer altına alınacakmış. Yer altına. Taksim'deki trafiği yer altına aldığınızda ne oldu? Taksim'de yer üstünde yine bir sürü araç var. Taksim Meydanı meydan olmaktan çıkmış durumda. Yapımı planlanan bu yeni tünellerle TEM otoyolu ile D100 karayolu da birbirine bağlanacakmış. 2,5 milyar liraya mal olacakmış. Evet, bu tüneller nerede olacak? Bir daha sayalım. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Kağıthane ve Sarıyer, Kilyos olacakmış yeni tülenler. Büyükçekmece deyince Albatros Parkı'nı da söyleyelim isterseniz. İmara açılmış. Uzun yıllardır imara açılma tartışmaları süren, çevrecilerin yeşil kalması için protesto gösterileri yaptığı Büyükçekmece Albatros Parkı'na turizm tesisi ve konut yapılacakmış. Ev yapılacakmış. Yani beton yapılacakmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bu kararı da onaylamış sevgili dinleyiciler. E tabi onaylaması lazım. Orada biraz yeşil alan kalmış. Yani insanın gözünü rahatsız ediyor. O yeşil alanın orada ne işi var? Hepinizin bildiği gibi. İstanbul'un bitki örtüsü betondur. Ağacın ne işi var? Türkiye'nin bitki örtüsü de betondur. Akdeniz'in bitki örtüsü maki, Türkiye'nin bitki örtüsü toki. Öyle değil mi ama? Başbakan Davutoğlu'nun da canım İstanbul'la ilgili açıklamaları var. Hani eskiden başbakanımız vardı, adı Ahmet Davutoğlu. Bir ara Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Türkiye'de sıfır sorun, sıfır düşman yaratacağım diye yola çıkmıştı Ahmet Davutoğlu. Şu anda bakıyoruz. Sıfır ne? Sıfır düşman mı? Türkiye'de sıfır dost oldu şu anda. Bir tane dostumuz yok ya. Neyse, gelinen noktayı, İstanbul'da gelinen noktayı değerlendirmiş eski başbakan Ahmet Ahmet Davutoğlu kim mi? Ya ne çabuk unuttunuz adamı ya. Ne çabuk unuttunuz ya. Haziran seçiminde adam %49 oy aldı be. Ne çabuk unuttunuz ya. Eskiden başbakandı bu adam. Şimdi İstanbul'la ilgili konuşmuş Habertürk gazetesine. Diyor ki İstanbul diyor tarumar ediliyor diyor. Ben buna karşıyım diyor. Bakın bunu söyleyen muhalefet lideri değil. Bunu söyleyen CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, HDP Genel Başkanı değil. Bunu söyleyen Mimarlar Odası Başkanı da değil. Bunu söyleyen daha düne kadar Türkiye'nin başbakanıydı. Ahmet Davutoğlu'ydu. Yani düne kadar AK Parti'nin genel başkanıydı. İstanbul'un tarumar edilmesine isyan ettim diyor. İstanbul'un hançer gibi göğsüne saplanan projelere isyan ediyorum diyor Ahmet Davutoğlu. Kısa bir aramız var, aradan sonra buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
dostlar, değerli dinleyiciler, saatlerimiz 8.05'i gösteriyor. Canlı yayındayız. RSFM'desiniz. Burası Türkiye. Devam ediyor. Tekirdağ'da Rusya'dan kaçak yollarla getirilen 5 kilo selenyum 74 adlı kimyasal madde ele geçirilmiş. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Rusya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen selenyum 74 maddesinin İstanbul'da satılacağı bilgisini edinmiş sevgili dinleyiciler. Peki bu selenyum 74 ne işe yarıyor? Bazı kanser türleriyle kalp hastalıkları ilaçlarının yapımında kullanılıyor. Selenyum 74 hücre hasarlarının tedavisinde çok etkiliymiş. Olayla ilgili soruşturma sürüyormuş. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltında, selenyum 74. Büyük ihtimalle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacak.
Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini öne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde beton blokların düştüğü ve kaldırımda yürüyen bir kadının öldüğü olayı hatırlayacaksınız. İşte o kadının ölümüne neden olmakla suçlanan kamyon şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İzmir'de 66 yaşındaki okul müdürünün yaşları 7 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine açık saçık filmler izleterek tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Emekli öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve mağdur ailelerin büyük tepkisi var. Neden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı diye. Samsun'da geçen yıl sahilde cesedi bulunan 52 yaşındaki bir kadını öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 45 yaşındaki YB de çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Adeta şöyle bir algı oluştu Türk halkı üzerinde. Yap et, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraksınlar. Sanki öyle. Tabii tam olarak öyle değil. Ama bazı suçlarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararı gerçekten vicdanları yaralıyor sevgili dostlar. Şimdi biz de bunu tecrübeli bir avukatla konuşacağız. Avukat Hasan Gök. Canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Gök, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Mati, yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı haberlerini çok sık duyuyoruz son zamanlarda. Hangi suçlarda tutuksuz yargılanmak üzere hakim serbest bırakma kararı alıyor? Ya bizim zaman zaman vicdanımız kanıyor ya.
Evet, bu bahsettiğiniz örnekler, az önce saymış olduğunuz örnekler hakikaten bazen insanı işten zevk noktaya getirebiliyor. Fakat evet. Şunu unutmamak lazım, tutuklama bir ceza değil. Yani bir kişinin tutuklanması onun suçlu olduğu anlamına gelmiyor veya serbest bırakılması da onun masum olduğunu göstermiyor. Tutuklama nedir derseniz, tutuklama bir tedbir. Yani şüphelinin kaçma durumu varsa, delilleri karartma ihtimali varsa bunları önlemeye yönelik olarak alınan geçici bir tedbir tutuklama. Bizim hukukta zaten istisnadır tutuklama. Kural olarak yargılamalar tutuk yapılır. Sadece işte kuvvetli suç şüphesinin olması, kişinin kaçma ihtimalinin olması, devleri karartma ihtimalinin olması durumunda tutuklama gerçekleşiyor.
Ama şu görüntü hoş olmuyor. Şimdi büyük bir tepki oluyor. Özellikle mesela medyatik olaylarda kamuonun büyük bir tepkisi ortaya çıkıyor o kişi üzerine. O kişi böyle polislerin elinde gözaltına alınmış, götürülüyor. İnsanlar işte kızıyorlar, ya bu yapılır mı? İşte Allah seni kahretmesin falan filan diye. Sonra bir bakıyorsun akşam saatlerinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca insanlar Allah Allah, ya bu ülkede mahkemeler nasıl karar veriyor filan diyor. Yani yargıya olan inanç azalıyor. Asıl korkulması gereken nokta o Hasan Bey.
Tabii şimdi mağdurlar her zaman derhal tutuklama kararı verilerek failin cezaevine gönderilmesini isterler.
Tabii.
Fakat unutmayalım, yani tutuksuz yargılanma kararı bu konunun kapandığı, o kişinin hiçbir daha mahkeme huzuruna çıkmayacağı, yaptığının yanına kar kaldığı anlamına gelmiyor.
Gelmiyor mu?
Yani tabii ki ileriki o yargılama süreci devam edecektir ve ileriki dönemde 3 sene sonra da 5 sene sonra da bizim biliyorsunuz adalet mekanizmamız biraz geçişler. 3 sene 5 sene sürse de o yargılama süreci sonunda bir ceza verilir ve bu cezada yargıtay kararı alınırsa o kişi tekrar cezaevine gönderiliyor. Yani tutsuz yargılama kararı tabii ilk izlenim olarak hepimiz sanki konu kapandı, yaptı, yanına kar kaldı.
Ama bu öyle algılanıyor ama, gerçekten yani.
Evet, böyle bir algılama var ama bu algılama doğru değil. Şimdi hukuki boyutunda bu sürecin devam ettiğini gösterir.
Sadece peki hangi suçlarda tutuksuz yani? Mesela adamı öldürdün, herhalde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıyorsun değil mi? Hani yani hangi suçlarda oluyor?
Onu katalog bize suçlar dediğimiz böyle kasten öldürme ya da yaralamanın nitelikli hali, cinsel taliz gibi bazı katalog suçlarda tutuklamanın verilmesi adeta kural olarak öngörülmüş kanunda. Yani bunlarda bir tutuklama sebebinin var olduğu kabul edilir.
Anladım.
Ama bunun dışında daha böyle basit bir hakaret gibi suçlarda ise yargılama tutuksuz yapılır. Ama bu da tabii ki hiçbir zaman o suçun cezası kalacağı anlamına gelmez.
Mesela çok iyi hatırlıyorum Hasan Bey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen sene miydi, iki sene önce miydi, yumruklu saldırı yapan bir adam vardı. O da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı, hatırlayacaksınız.
Evet, cezanın üst sınırı 2 yıl geçmediği takdirde otomatik olarak zaten tutsuz yargılama kararı verilmek durumunda.
Öyle mi? Otomatik midir bu? Yani 2 yılı geçmiyorsa cezanın şeyi tutuksuz mu yargılanır?
Mahkemelere bir takdir hakkı verin demiş. Burada kanun sınırlamıştır.
Öyle mi?
Geçmeyen durumlarda veya ceza olarak adli paralizasyon görülmüşse burada tutuklama kararı verilemez. Yani bir takım şekil kurallarına bağlanmış durumdur ama dediğim gibi burada amaç özgürlüklerin korunması. Kişi mahkum olana kadar, yargılama süreci bitene kadar serbest kalsın. Ne zaman ki suçluluğu kesin olarak ortaya çıksın, ondan sonra ceza infaz edilsin diye bir özgürlükleri destekleyen bir anlayış söz konusu.
Anladım.
Ama dediğim gibi algıda biz ilk başta tutuklama kararı verilmezse bunu konunun kapandığı olarak anlıyoruz. Ama hukuki olarak dediğim gibi süreç bu şekilde işlemiyor. 3 sene 5 sene sonra o kişi ceza aldığında tekrar ceza infaz ediliyor.
Yani o zaman dediğinizden şunu anladım. Katalog suçlar hariç, yani yaralama, öldürme gibi veya ağır suçlar hariç tutuksuz yargılanma olabiliyor. Üst ceza 2 yılı geçmediği müddetçe otomatik olarak o kişi tutuksuz yargılanıyor, serbest bırakılıyor.
Evet.
Ama bu şu anlama da gelmiyor diyorsunuz. Tutuksuz yargılamak yaptığı yanına kar kalıyordu anlamına gelmiyor. Mahkeme devam ediyor. Sonra tekrar tutuklanabilir veya cezaya çarptırılabilir değil mi efendim o kişi?
Tabii aynı şekilde yalnız tabii biraz da insanın adalet duygusunu zedeleyen uygulamadan kaynaklanan durumlar da var. Yani aynı olaya ilişkin bir mahkeme tutuklama kararı verilirken diğer mahkemenin serbest bıraktığı örneklerle de karşılaşıyoruz. Bu durumda tabii ki bunu izah etmek de çok kolay değil ama bu tamamen uygulamada hakimlerin yorumundan kaynaklanan bir durum.
Evet.
Ama tek standartı sağlamadıkça bunu önüne geçirmek mümkün değil. Sonuçta burada hakimlerin de bir yorumu, takdir hakkı var.
Evet.
Bu durumların da olması gerçekten insanların adalet duygusunu, verilen kararı kabullenmesini güçleştiriyor.
Avukat Hasan Gök, çok teşekkürler katıldığınız için, sağ olun.
Efendim, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
Gazete manşetleri.
Sırada gazete manşetleri var. Hürriyet gazetesinin manşeti 10 Temmuz randevusu. Olağanüstü tüzük kurultayına toplam delege sayısının yarısından fazlasını getiren MHP'li muhalifler de kurultay tarihi olarak 10 Temmuz'u seçti. Tüzükte 14 değişiklik yapıldı diyor. Evet, muhalifler tüzük kurultayını toplamayı başardılar. Bu önemli bir başarı muhalifler için. Delegelerin yarısından çoğu da gelmiş. Hürriyet gazetesi manşet yapmış. Sabah gazetesi kurultayı korsan kurultay diye vermiş. Muhalifler genel merkezin tanımadığı kurultayın 752 delegeli açıldığını duyurdu. Noter delege sayısını 657, genel merkez ise 495 olarak verdi. Kurultayda 13 maddelik tüzük değişikliği yapıldı. MHP yargıya gidecek diyor. Kurultayı toplanma kararını veren çağrı heyeti değil mi? Çağrı heyeti. Çağrı heyeti mahkeme tarafından oluşturulmuş bir heyet değil mi? Evet. Mahkeme kararı var. Orada noter huzurunda delegeler sayılmadı mı? Evet. Bunların hepsi yasal değil mi? Noter yasal değil mi? Çağrı heyeti yasal değil mi? Evet. Oraya gelen delegeler sahte delege mi? Hayır, hepsi meşru delegeler. Bunların hepsi meşru ve yasalsa kurultay nasıl korsan oluyor? Anlayabilen biri gelsin. Hükümete yakın gazetelerin Milliyetçi Hareket Partisi'nde olanları Devlet Bahçeli'nin gözünden görme isteğini anlayabilen beri gelsin. Nerede bu hukuk fakülteleri diye sormuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Danıştay üyelerinin %25'inin Cumhurbaşkanı tarafından atanması hangi hukuk devletinde olur? Nerede bu hukuk fakülteleri, öğretim üyeleri? Maşallah hiç sesleri çıkmıyor. Aslında bunlar üniversite değil. Bunlar birer meslek okulu. Sinen, korkan, ürken bir yapı var üzerlerinde. Türkiye'deki bütün üniversitelerde bu korku var sevgili dostlar. Tir tir titriyor üniversiteler. Meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, evrensel değerleri, demokrasinin evrensel çıkarlarını savunmak yerine susarak başka şeye hizmet ediyorlar. Devlet Bahçeli memleketinde 3 katlı villa yaptırıyormuş. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki villa inşaatı hızla devam ediyor. Bahçeli memleketine dönme hazırlıkları yapıyor yorumlarına neden olan villanın kaba inşaatı bitmek üzereymiş. Sözcü gazetesinden Mehmet Serbest'in haberi. Ankara'daki Büyük Anadolu Otel'de kongre toplanmıştı tüzük kurultayı MHP'nin. Tüm önergeler kabul edildi ve seçimli kurultay 10 Temmuz'da yapılacak. İşte o seçimli kurultayda Devlet Bahçeli aday olacak, Ümit Özdağ aday olacak, Sinan Ogan aday olacak, Meral Akşener aday olacak ve Koray Aydın aday olacak tüzük kurultayı değiştikten sonra. Peki bu tüzük değişikliği neden yapıldı? Sevgili dostlar, yapılmak zorundaydı diyor Sinan Ogan. O da muhaliflerin önemli isimlerinden Sinan Ogan. Tüzük değişikliği ile ilgili bakın şunları söyledi.
10 Temmuz'daki kurultayımız seçimli kurultaydır. Seçimli kurultaya gidebilmemiz için bizim önce tüzük değişikliği yapmamız lazım. 2009'da maalesef yapılan değişiklikle olağanüstü kurultayla seçim yapma imkanı ortadan kaldırıldı. Bu sebeple tüzüğümüzü yeniden normal hale getirmemiz lazım. Bugün yaptığımız işlem aslında odur. Tüzüğümüzü seçim yapılabilir hale getirmektir. Biz bu işlemi bugün burada yapamazsak 10 Temmuz'da seçimde yapamayız.
Evet, bu tüzük kurultayını yapmamız gerekiyordu. Yoksa 10 Temmuz'da seçim de yapamazdık dedi Sinan Ogan. Habertürk gazetesi MHP'de yeni hesap zamanı manşeti atmış. Aylardır durulmayan MHP'de muhalifler kurultayı toplayıp tüzüğü değiştirdi. 10 Temmuz'da seçimli kurultay kararı aldı diyor. Çoğunluk delege oradaydı. Noter huzurunda da üstelik tespit edildi delegeler tek tek. Sevgili dostlar, çünkü muhaliflerin topladığı bu delegelerin sayısının birden fazla olması, yani yarıdan bir fazla olması gerekiyor ki kurultay yasal olsun, dedikleri geçerli olsun. Öyle olduğu görülüyor ama genel merkez, MHP genel merkezi ki artık Devlet Bahçeli'nin ve Bahçeli'nin etrafında toplanan bir avuç insandan ibaret artık MHP genel merkezi. Genel merkeze göre kurultayda 7 hata yapılmış. 7 hata mı? Hani gazeteler pazar günleri bilmece bulmaca eki verir ya, orada şey yazar. 7 hatayı bulunuz. Açıklamayı görünce aklıma o geldi. Genel merkeze göre kurultayda 7 hata varmış. Nedir? Gösteriniz. Tüm seçim boyunca 7 Haziran seçiminde, Kasım seçimlerinde, Türkiye siyasetinde koalisyonlar kurulurken Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'yla istikşafi görüşmeler yaparken, Türkiye'de terör alır yürürken, 7 uyurları oynayan MHP Genel Merkezi şimdi diyor ki 7 hata vardı. 7 uyururlar sizi. Milliyet gazetesi MHP'de yeni süreç manşeti atmış. Genel merkezin itirazlarıyla mahkemeye taşınan süreçte ilk round olan kurultayda muhaliflerin 13 tüzük değişikliği kabul edildi. Genel merkez katılmadı ama katılmamasının bir önemi yoktu. Çünkü çoğunluk sağlandı ve MHP'de tüzük değişti. Artık Temmuz ayındaki seçimli, genel başkan seçimli kurultay bekleniyor. Bakalım 10 Temmuz'daki bu seçimli kurultayda neler olacak? Karar gazetesi Bahçeli barajını delege yıktı diyor. MHP'deki kaosa delegeler son noktayı koydu. Muhalifler tüzük kurultayını topladı. Set çekme çabaları boşa çıkan Bahçeli'nin koltuğu tabandan gelen net mesajla sallandı. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, bakın her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Bunu CHP için de söylerim, AK Parti için de söylerim, MHP için de söylerim. Bir partinin gerçek sahibi, bir, önce seçmenlerdir yani vatandaşlar. İki, delegelerdir. Bir partinin gerçek sahibi genel başkan değildir. Genel başkan seçmenler ve delegelerin verdiği yetkiyi kullanır. O kadar. Ben kurultayı toplamıyorum kardeşim, delegelerin attığı imzayı tanımıyorum kardeşim diyemezsin. Bunu dersen partiye, seni oraya getiren delegelere ve halka en büyük saygısızlığı yapmış olursun. İşte bakın MHP'nin delegeleri partiye sahip çıktılar. Çoğunluğu sağladılar ve kurultayı topladılar. Gerçek bir siyasi parti böyle davranır. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin delegelerine bir alkış gönderiyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Taraf gazetesi tüzük değişti, sıra liderde demiş manşetinde. MHP'de nefeslerin tutulduğu tüzük kurultayında muhalifler salt çoğunluğa ulaştı. Partinin tüzüğünde değişiklik yapılarak Temmuz'da seçimli kurultay kararı aldı diyor. Devlet Bahçeli kurultayı genel merkezden izlemiş, oturduğu yerden televizyondan izlemiş. Parti genel merkezinde de kurmaylarıyla birlikte toplanmış. Zaten genel merkezde Devlet Bahçeli ve kurmayları var. Başka da kimse kalmadı. Meydan gazetesi 752 delege değişim dedi diyor. MHP'de olağanüstü tüzük kurultayı 752 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Parti tüzüğündeki olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz hükmü de değişti. 10 Temmuz'da liderlik yarışı olacak diyor Meydan gazetesi. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ gazetesinin manşeti: tarihi kongre, tüzük tamam, sıra seçimde diyor Yeni Çağ. Mahkeme kararıyla olağanüstü tüzük kongresi toplamayı başaran MHP delegesi yaptığı değişiklikle seçimli kongre yolunu açtı. Delege oy birliğiyle 10 Temmuz'da seçimli olağanüstü kongre yapma kararı aldı diyor. İhraçların da önü kesildi. Boykot da hiçbir işe yaramadı. Çağrı heyeti, gerekeni yaptığı mahkemenin görevlendirdiği çağrı heyeti görevini tamamlamış oldu. Sevgili dinleyiciler, Yeni Çağ gazetesi tüm ayrıntıları yazmış. Vatan gazetesi o günü anlattı diye bir manşetle çıkmış bugün. Bingöl'e teslim olan Mordem Kod adlı terörist DD, 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yapılan suikastin tüm detaylarını itiraf etti diyor. Vatan gazetesi de bu itiraflara yer vermiş. Sabah gazetesi paralel memura 657 temizliği diyor manşetinde. Devlet memurları kanunundaki düzenlemeyle kamuda FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine hizmet eden personel atılacak. Devlete ihanet eden tek memur kalmayacak diyor Sabah. Cumhuriyet gazetesinin manşeti her şey Bilal'le başladı. AKPM raporu yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili bir rapor hazırlamış. Hukukun erozyona uğradığı tespiti yapılmış. İktidar Partisi AK Parti 17-25 Aralık operasyonundan sonra hem demokrasinin hem de hukukun bütün işleyişini bozdu demiş Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Gazeteci Fehmi Koru Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşmuş. MİT Müsteşarı Hakan Fidan iki kere Amerika'ya, Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'le görüşmeye gitti demiş. Gazete birinci sayfadan duyuruyor. Fidan iki kere Gülen'e gitti diyor Cumhuriyet. Aydınlık gazetesi üniversiteli işsizleri manşet yapmış. Üniversiteli işsizler 1 milyona dayandı. Türkiye'deki üniversiteli işsiz sayısı her geçen gün artıyor. TÜİK ve İşkur verilerinde 692 bin denilse de 2015 sonu itibarıyla Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin sayısı 969 bine yükseldi. Üniversiteli işsiz mi demek lazım yoksa üniversiteli yamyam mı? Neden? Neden böyle dedim? Çevre Bakanımız öyle demiş, Mehmet Özhaseki. Türkiye yurt dışında şikayet eden üniversiteli yamyamlar demiş. Ben onun ağzından hani söyleyeyim dedim. Öyle dediği için. Yoksa ben öyle der miyim? Aydınlık Gazetesi 1 milyona dayandı demiş. Üniversiteli kimler? Yok yok, Çevre Bakanı'nın ağzıyla konuşmak bize yakışmaz. Üniversiteliler, gençlerimiz, üniversiteli işsizlerimiz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi Parkı yıkılacak diyerek intikam için düğmeye bastı. En sert cevabı CHP'li Muharrem İnce'den aldı diyor Sözcü gazetesi. Yeter artık kana mı susadın gazetenin manşeti. Saatlerimiz 8.30'a geldi. RSFM haber merkezine bırakacağız sözü. Esra Duygu Mahanoğlu burada olacak. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. No, I done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. I need to know now, know now.
a ball, a stolen bird, your soul. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.
Saatlerimiz 8.38'i gösteriyor. RSFM Haber Merkezi'nden Esra Duygu Mahanoğlu'na kulak verdik. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası Türkiye devam ediyor efendim. Türkiye'den 6 bankanın terör örgütü IŞİD'i finanse etmek sebebiyle Amerika'da takibi alındığı bildiriliyor. Bakın çok ciddi bir iddia bu. Amerika takip ediyormuş Türkiye'den 6 bankayı. Sebep IŞİD terör örgütünü finanse etmek. Bankaların hangisi olduğunu ajanslar yazıyor sevgili dostlar. Onlardan bir tanesi de sevgili dinleyiciler, Türkiye'deki bir numaralı koltuğunda oturan bir iş adamı. Bankadaki görevinden geçen Eylül ayında istifa etmişti. Bu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yakınlığıyla bilinen bir iş adamı sevgili dostlar. Cumhuriyet Gazetesi'nden İlhan Tanır'ın haberine göre Washington'da güvenilir kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nda bu iki soruşturmanın dışında yine kara para aklama, İran'a konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı konularında uluslararası kurallara uymadıkları gerekçesiyle bir soruşturma daha yürütülüyormuş. Soruşturmada Türkiye'deki bankalar soruşturuluyormuş. İşte bu bankalar hangileri sevgili dinleyiciler? Gerçekten ciddi iddialar, ciddi haberler.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Gazeteleri tamamlayalım, ardından Ankara'ya bağlanacağız sevgili dostlar. Star gazetesinin manşeti: Gezi denemesi tacize takıldı. Şer cephesinin irticacı saldırı diyerek duyurduğu Beyoğlu'ndaki olayın yeni bir gezi denemesi olduğu ortaya çıktı. Kavganın kaldırımdaki masaların arasından geçmeye çalışan kadına küfredilmesinden kaynaklandığı belirlendi diyor. Böyle bir iddia var Star gazetesinin manşetinde. Kandil'in Şii oyunu Akşam gazetesinin manşeti: hava harekatlarıyla Kandil'de başını kaldıramaz hale gelen PKK, Süleymaniye, Halepçe hattındaki bölgeye yerleşmek için Şii Haçlı Şabi milisleriyle temasa geçti diyor Akşam gazetesi. Firuza'daki olayın oruç tutmayanlara saldıran bazı kişilerin yaptığı bir saldırı değil de bir mahalle kavgası olduğunu hükümete yakın gazeteler aktarmaya çalışıyorlar. Cihangir'deki baskın olayının çocuk arabasıyla dükkanın önünden geçmek isteyen kadınla davetliler arasında yaşanan tartışma sonrası patlak verdiği ortaya çıktı diyor Akşam gazetesi. Posta gazetesi: evlatların geldi diyor öğretmen Ali Rıza Kayhan. Devlete ait yetiştirme yurtlarında 45 yıl görev yapmıştı. 2010 yılında da ölmüştü ama çocukları onu yalnız bırakmamış. Ziyaretine gelmiş babalar gününde, mezarları başında dua etmişler. Posta gazetesi de bunu manşet yapmış. Yeni Şafak gazetesi: 14 ile silah gömüldü diyor manşetinde. Polisin Ankara, Denizli ve Adana'da yakaladığı 3 PKK yöneticisi terör örgütünün henüz çözüm süreci sürerken yaptığı kanlı planları itiraf etmiş. Özel eğitime tabi tutulan 287 terörist keşif için Türkiye'ye gönderilmiş. Çoğu batıda, 14 şehirde toprağa silah ve cephane gömüldü diyor Yeni Şafak. MHP kurultayını ise Yeni Şafak gazetesi ilk gün sattı diye vermiş. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin illegal olarak nitelediği muhalif kurultayına Meral Akşener'in ayak oyunları damga vurdu diyor Yeni Şafak gazetesi. İlk gün sattı derken Meral Akşener'i hedef alıyor Yeni Şafak. Bir Gün gazetesi yandaşlar fonlanacak demiş. Emekli sandığı kanunu tasarısında çarpıcı düzenleme. Gözünü bu kez de İşkur fonlarına diken hükümet, örtülü ödenek hesaplarıyla yurt dışından gelen kaynakları kendisine yakın vakıf, dernek ve cemaatlere dağıtacak diyor Bir Gün'den Nurcan Gökdemir'in haberi gazetenin manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cesur olacağız, Gezi Parkı'na o tarihi eseri inşa edeceğiz" restini değerlendiren Taksim dayanışması, "Sana o kışlayı asla yaptırmayacağız" diye bir açıklama yapmış. Bir Gün gazetesi de haberi vermiş. Evrensel gazetesi "Halkın seçtiğine kayyım atanamaz" diyor. Hükümet AK Partili olmayan belediyeleri kayyım atayarak yönetmeyi planlıyormuş. DBP'li Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, halkın oyuyla gelen belediyelere kayyım atanmasının hukuksuzluğuna dikkat çekti diyor Evrensel. Yeni Akit gazetesi aktaracağımız son gazete, yargı çetesinin istifa oyunu. Yargıtay ve Danıştay'da yuvalanmış FETÖ mensuplarının yüksek yargının illegal oluşumlara karşı yeniden yapılandırılması öncesi yargı ele geçiriliyor iddiasıyla toplu istifaya hazırlandıkları ortaya çıktı diyor Yeni Akit. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'a büyükelçi unvanı verildiğini açıklamış. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın isimlerinden bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tüm seyahatlerine eşlik eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la adeta sır küpü olan Mustafa Varank, büyükelçi unvanıyla ödüllendirilmiş. Evet, kendisi artık büyükelçi oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Liselilerin bildirileri, bir süredir biliyorsunuz İstanbul'daki liseler bildiriler yayınlıyor. Sevgili dostlar, gericiliğe yenilmeyeceğiz, gericiliğe alet olmayacağız. Kendi geleneklerimizi, göreneklerimizi koruyacağız. Yandaş müdürlerin baskısına boyun eğmeyeceğiz şeklinde bildiriler yayınlıyorlardı. Son günlerde ortaya çıkan isimsiz siyasi bildiriler konusuna Milli Eğitim Bakanlığı el atmış. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğrencilerin bu tarz eylemlerin içine çekilmek istendiğini belirterek söz konusu mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını söylemiş. Tekin, öğrenci ve veli adı kullanılmadan yayınlanan bu bildirilerin öğrenci ve veli kaynaklı olmaktan çok bazı siyasi çevreler ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildiğini kaydetmiş.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
şükretmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Evet, burası Türkiye devam ediyor sevgili dostlar. Şimdi Ankara'ya bağlanacağız. Gördüğünüz gibi gazetelerin büyük çoğunluğu MHP'deki tüzük kurultayından bahsediyor. Habertürk gazetesinin manşeti de öyleydi. Şimdi çok deneyimli bir gazeteci, Ankara'daki gazetecilerin duayenlerinden Sayın Muharrem Sarıkaya ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Muharrem abi, günaydın.
Günaydın, günaydın. İyi yayınlar dilerim.
Çok çok teşekkür ediyorum Muharrem abi. Sesini duymak büyük bir onur. Tüzük değişikliği kurultayı gerçekleşti. Bu yasal bir kurultay mı? Yani çağrı heyetinin topladığı kurultay. Çünkü bazı gazeteler yasa dışı, işte korsan falan gibi haberler de yazmış. Bu yasal bir kurultay mıdır?
Bu soruya şöyle cevap vermek gerekiyor. Yargıtay yasal bir kurum mudur?
Tabii ki.
Yargıtay'ın karar verdiği, Yargıtay'ın yapılmasına hükmettiği bir kurultay için yasa dışı demek aslında yasa dışıdır. Çünkü bir kanun emrinin yasa dışı olduğunu iddia etmek veya onun yasaya aykırı olduğunu iddia etmek de aslında kanuna karşı gelmektir.
Evet, ya mesela Sabah Gazetesi öyle demiş, Sabah Gazetesi, evet.
İşte onu hangi gerekçeyle o başlığı atıyor bilmiyorum.
Evet.
Çünkü bu kurultaya karar veren Yargıtay.
Evet.
Ve Yargıtay'a götüren de çok ilginç bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi. Anımsanırsa mahkemenin kararını Yargıtay boyutuna taşıyan Genel Merkez oldu. Ve Genel Merkez'in itirazı üzerine Yargıtay hayır bu kurultay yapılması gerekir.
Evet.
Mahkemenin kararı doğrudur yönünde bir hüküm verdi. Dolayısıyla bu hüküm ortadayken ona hukuksuz, yargı dışı demek çok doğru değil. Ama şunu da söylemek lazım.
Buyurun.
Yapıldığı yer açısından, dünkü TÜSİK kurultayındaki alınan kararlar açısından bazı iddialarda bulunabilir. Bu hukuki bir başka tartışmadır.
Hı hı.
Ama kurultayın kendisine yasa dışı, korsan, hukuksuz demek doğru değil. Çünkü
doğru
Yargıtay
değil.
Kararıyla yapılmış bir şey.
Evet. Tabii bu kurultayda bazı alınan kararlar var. 13 tüzük, 13 maddeyi, ne tüzükmüş bu arada
14.
MHP'nin 14 tüzük maddesi değiştirildi. Onlardan bir tanesi de disiplin cezalarının affedilmesi ve ihraç kararlarının ortadan kaldırılması. Herhalde en önemlisi bu, değil mi Muharrem abi?
Öyle gözüküyor. Aslında diğer başka maddeler var. Onlar da ciddi oranda önem arz ediyor. Ama burada şu açıdan bakarsak Sinan Oğan'ın durumu mesela. Sinan Oğan'ın
evet.
durumu çok sıkıntılıydı. Yargıtay sürecini henüz tamamlamadığı için aday olup olamayacağına ilişkin bir kaygı vardı. Sinan Oğan her ne kadar bu Yargıtay süreci tamamlanana kadar üyeliğinin devam ettiğini kayda geçiriyor olsa da sonuçta bir tartışma konusuydu. Bu tartışmayı ortadan kaldırdı veya önümüzdeki dönemde yani 10 Temmuz tarihine kadar yapılacak olan bir disiplin uygulaması söz konusu olursa,
hı hı.
10 Temmuz tarihine kadar Akşener, işte Sinan Oğan, Koray Aydın veya diğer adaylar hakkında bir disiplin işlemi söz konusu olursa onun da önünü kesmeyi hedefledi. Yani ve bundan öte kurultaylara 3 ay kala
hı hı.
eğer ki bir disiplin işlemi yapılacaksa yani geleceğe dönük olarak onlara da bir sınırlama getirdi. Yani siz kurultaya 3 ay kala size rakip olacak birinin önünü kesmek amacıyla bir disiplin uygulaması başlatmanızın demokratik olmadığını düşünüyoruz dedi kurultay.
Evet,
bu açıdan da önem arz ediyordu.
Evet, kesinlikle.
Bunların hepsi bir tarafa. Görülmesi gereken bir şey var.
Nedir?
Eğer ki bir kurultay delegesinin 3'te 2'si bir salonda gidip yasanın emrettiği şekilde o kurultayın toplanmasını sağlıyorsa
evet.
Onun bence dikkate alınması gerekir. Yani burada asıl önemli olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden gelen o dip dalganın
evet.
sesinin dinlenmesi.
Yani salon nerede olursa olsun onlar oraya geldiler neticede.
Evet. Yani siz bir delegenizin ki 1187 delegenin her ne olursa olsun diyelim ki çağrı heyetinin açıkladığı rakamdan gidersek 752
evet.
veya noterin bende imzası bulunan sayısı dediği 695. Hangisini alırsanız
evet.
Yani siz kurultay delegelerinin yarısından çok daha fazlasının o salona gittiğine tanıklık ediyorsanız, imza verenlerin 100 fazlasının hatta 120 fazlasının
evet.
o salona imzanın ötesinde katıldığını görüyorsanız o zaman bir talep vardır. Bu talebe görmezden gelmek de doğru değildir. Keşke başlangıçta genel merkez bu talebi görebilseydi.
Kesinlikle. En baştan böyle olsaydı.
Ama bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Bahçeli hariç. Çünkü yanındaki heyeti veya kurmayları onun hukuki mütalalarıyla yanıttı. Onu biliyorum.
Evet, evet.
Bahçeli hariç genel merkez yönetiminin bu noktaya gelinmesini payı büyüktür.
MHP Genel Merkez Avukatı Yücel Bulut, MHP Genel Merkezi bu kurultayı yargı yolunda yani mahkemeye götürmeyeceğiz demiş, yargı yoluna başvurmayacaktır ifadesi kullandı. O zaman bu noktada herhalde artık 19 Temmuz'daki seçimli kurultayı bekleyeceğimizi ve dananın kuyruğunun orada kopacağını rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi Muharrem Sarıkaya?
Burada da bir sorun var.
Da mı var?
Şöyle ki, partinin bir yönetim organı var. Partinin bir merkez yürütme kurulu var.
Evet.
Partinin merkez yürütme kurulu tek başına bir avukattan mı oluşuyor? Yani bu partiye saygısızlık değil mi?
Avukatın yani açıklama, anladım.
Anladım da, o partinin bir merkez yürütme kurulu var. O partinin bir sözcüsü var. O partinin bir genel başkanı var. Ve bununla ilgili heyet üyeleri var. Başkanlık divanı üyeleri
ama açıklamayı avukat
yapıyor. Onlar dururken bir avukatın açıklama yapması o parti yönetimine karşı bir rol çalma değil mi?
Bir saygısızlık değil mi diyorsunuz? Anladım. Evet, bu da bu noktadan da değerlendirilebilir. Tabii tecrübeli.
Bu parti demokrasileri açısından sakıncalı, onun için söylüyorum.
Anlıyorum.
O zaman bakkal da çıkar o partiyle ilgili bir laf eder veya bizim işte kapucu Bahattin Efendi de çıkar bir şey söyler.
Evet.
O zaman ne çıksın?
Evet, MHP'deki idare ve yönetim sorunları bu noktaya kadar da ulaşıyor. Artık 19 Temmuz'daki kurultayı bekleyeceğiz. Bakalım genel başkan kim seçilecek? Habertürk gazetesi yazarı, deneyimli gazeteci Muharrem Sarıkaya, çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Okullarda 10. yıl marşının yasaklanmasını istemiş Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz. Yusuf Cengiz'e tepkiler sürüyor sevgili dinleyiciler. Bolu'daki veliler Yusuf Cengiz'in görevden alınmasını istemişler. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü 10. yıl marşı yasaklansın buyurmuş. Sosyal medyada bir Atalay Filiz sapkınlığı başlamış. Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz adına sosyal medyada hayran grupları açılmış. Şu hale bakın sevgili dinleyiciler. Akıl almaz paylaşımlar oluyormuş o açılan hesaplarda. Uzmanlara göre bu davranış biçimi bir kişilik bozukluğu kaynaklıymış. Bazı kişiler bu Atalay Filiz hakkında hesaplar açmış. Onun fotoğraflarını kullanarak açıyorlarmış bu hesapları. Albüm halinde üstelik. 17 günlük firari hayatın ardından İzmir'de yakalanmıştı ve ardından Silivri cezaevine konmuştu. Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz sevgili dinleyiciler. Hatırlayın, daha önce de Cem Gariboğlu'na aşık olan kızlar vardı sosyal medyada. Değil mi? Hrant Dink'i öldüren, o gün Samas'la ilgili de hayranlık belirten tipler vardı. Şimdi de Atalay Filiz'e hayranlığını bildiren tipler türemiş sosyal medyada. Allah akıl fikir versin, ne diyelim. Hacettepe Üniversitesi'nin gıda mühendisleri 2 yıl süren araştırmaların sonunda ekmek hamurunun mayalanması sırasında mutluluk hormonu olarak da bilinen melatoninin yüksek miktarda oluştuğunu tespit etmiş. Nasıl yani? Ekmek yiyince mutlu mu oluyormuşuz biz? Öyle diyor haber. Ekmekte mutluluk hormonu bulundu diyor. Çikolatada değil miydi o hormon? Melatonin madde mi? Çikolata yiyince mutlu oluyorduk biz. Yok. Ekmek yiyince de mutlu oluyormuşuz. Biz Türkler zaten bol bol ekmek tüketen bir milletiz. O yüzden bu kadar olaya, bu kadar olumsuzluğa, bombaya, şuna buna, gözyaşına, feryada rağmen yapılan bütün anketlerde Türk milleti hep mutlu çıkıyor. Demek ki ekmektenmiş o. Yani biz çok ekmek yiyoruz, öyleyse çok çok mutlu olmamız lazım. Zaten mutlu oluyoruz. Ama tamamen mutlu olmamız için Türkiye gibi, Türk halkı gibi Avrupalıların da çok mutlu olması için daha onların 40 fırın ekmek yemesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye'de iş gücüne dahil olmayan 28,5 milyon kişi varmış. Bunlardan 11 milyonu ev işleriyle meşgul oluyormuş. Yani evde fasulye ayıklıyor millet. Ne yapsın? Türkiye'de 15 yaş üstünde olup iş gücüne dahil bulunmayan nüfus 28 milyon 478 bin kişi olarak hesaplanmış. Bunun üçte birinden fazlasını, yani 11 milyon 84 bin kişi ev işleriyle meşgul oluyormuş sevgili dinleyiciler. 11 milyon kişi evde başka bir şey yapmıyor. Evde fasulye ayıklıyor, çay demliyor, bulmaca çözüyor, radyo dinliyor, gazete okuyor. Zaten bu iş gücüne katılım Türkiye'de çok önemli sevgili dinleyiciler. İş gücüne katılım. Kadınların yarısından çoğu Türkiye'de iş gücüne katılmamış durumda. Evde oturuyor kadınların çoğu. Bir kişi çalışıyor, dört kişi yiyor. Türkiye'de sadece kadınların büyük çoğunluğu değil, gördüğünüz gibi erkeklerin de büyük bölümü iş gücüne katılmıyor. Bu kadar üretimin az olduğu, iş gücüne katılımın bu kadar düşük olduğu bir ülkenin G20 ülkeleri arasında ilk 10'a yükselmesi imkansız. İmkansız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Suriye'de savaş var, Irak'ta savaş var, Libya'da savaş var ve bütün bu savaş olan ülkelerdeki tarihi eserler Türkiye'ye kaçırılıyor. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye ait olduğu iddia edilen altın ve tarihi eserler İstanbul'da tarihi eser kaçakçıları tarafından satılıyormuş. Kaçakçıların ellerinde eski Mısır dönemine ait heykeller, Osmanlı ve Bizans dönemine ait altın ve bronz paralar, bin yıllık İbranice kitaplar Türkiye'de Suudi iş adamlarına milyon dolarlarla satılıyormuş. Eski Mısır dönemine ait oyma ve kabartma yöntemlerle yapılmış heykeller 1,5 milyon dolara satılıyormuş sevgili dinleyiciler. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri istikrarsız olan Libya'da IŞİD örgütü de tarihi eser kaçakçılığı yapıyormuş. IŞİD, Libya'da Trablus'a 130 kilometre mesafedeki Leptis Magna antik kentiyle Roma İmparatoru Septimus Severus'un inşa ettirdiği liman ve bazilikadan kaçırdığı tarihi eserleri Türkiye'ye getiriyormuş ve Türkiye'de tarihi eser kaçakçılarına satıyormuş. Peki turizmde neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun turizmle yaptığı bir açıklama var. Aynı zamanda önümüz bayram. Yerli turist otelleri doldurabilecek mi? Ve yerli turist Türkiye'de ve dünyada nereleri tercih ediyor? Cem Polatoğlu anlatacak kısa bir aradan sonra.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Thank you.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bayram tatili 9 güne çıkarıldı ve rezervasyonlarda da bir hareketlilik var tabii ki. İç turizm geliri geçen yıla göre arttı. Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerde doluluk oranı daha şimdiden %80'e dayanmış. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bu yıl Ramazan Bayramı tatil süresi 9 güne çıkarılmıştı. Tabii turizmde özellikle yabancı turistler yok pek ortalıkta. Sevgili dostlar, Rus turistler yok zaten. Hani Kasım ayında düşürülen Rus uçağından sonra başlayan kriz özellikle turizmi vurdu. Ruslar sadece turist göndermemekte kalmıyorlar. Sebze meyveye de biliyorsunuz Türkiye'den pek alım yapmıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Turizm kötüye gidiyor. Kötü bir imajımız var. Herkesle kavgalıyız. O yüzden Türkiye'de turizm nereye gidecek bilmiyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak verelim.
Türkiye'nin bozulan imajı Türkiye'ye turistin gelmesini engelliyor. Fransa, İngiltere, Almanya bütün bunların hepsiyle kavgalıyız. Ve sektör krizde. Turist yok. Krizi aşması için hükümetin bu konuda acil önlem alması lazım. Bankalar da kapıda. Gelirimiz yok, ne yapacağız diyorlar. Tek çare otelleri satmak. Bizi bu noktaya hükümet getirmemeli diyorlar. Eğer bu noktaya gelirsek bu kriz ekonominin tüm katmanlarını etkiler.
Hakan vuruş gol!
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Evet, önümüz bayram, turizmi konuşmaya devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledik. Şimdi de telefon attığımızda canlı yayında tur operatörleri adına Cem Polatoğlu konuşacak. Hem rehber hem turizmci, çok deneyimli bir turizmci Cem Polatoğlu. Zaten İspanya'dan da yeni geldi. Ayağının tozuyla bize bağlanacak. Cem Polatoğlu, günaydın.
Günaydın, günaydın. Fransa'dan geldim ama maalesef yeni ilgiyle geldim.
Fransa'dan, İspanya maçını izlemek üzere Fransa'dan geldiniz. Ben yanlış söyledim, doğru İspanya'dan dedim. İspanya maçını da soracağım size ama önce şeyi soracağım. Şimdi önümüz bayram. Yabancı turistlerden bütün ümidi galiba kesmiş durumda turizmciler. Yerli turist... Tek umudumuz yerli turist diyebilir miyiz? Mottomuz bu mudur Cem Bey?
Bu durumda evet, yerli turist. Düne kadar sadece Sibop diye adlandırılan, yani
ne olarak?
İşte dolmayan yerli Sibop diye adlandırılan 5-6 sene evveline kadar hiç önemsenmezdi Türkler. Boş yerimiz kalırsa yer veririz denirdi.
Aynen.
Turistler için. Şimdi artık Sibop değil, gerçekten ana müşteri olduğu otellerimiz için.
Peki önce Türkiye'yi soralım. Yerli turistlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği bugüne kadarki yapılan rezervasyonlar, yurt dışını da soracağım. Yurt içinde en çok tercih edilen yerler neresi şu ana kadar?
Şimdi genelde bakarsak, sayı olarak bakarsak Antalya bölgesi. Neden Antalya bölgesi? Çünkü arzı çok olan bir yer. Bu nedenle fiyatlar son derece düşük. Tabii ki Rusların ve diğer turistlerin gelmemesinden dolayı büyük bir boşluk oluştu. Bu boşluğu oluşturmak için arz ve talep dengesini ayarlamak için fiyatlar son derece düştü.
Evet.
Fiyat düşünce de genel olarak talep o tarafa. Ama hani sorarsanız temayül neresi, nereye gitmek isterler? O ayrı bir olay. Türkler ağırlıklı olarak Ege bölgesini tercih ederler gitmek için. Yani Bodrum, Çeşme bölgesi en çok gitmek istedikleri bölge. Ama tabii ki sonuçta parayla hareket etmek durumundalar. Maddiyatlarına göre hareket etmek durumundalar. Bu nedenle iki katı olan Bodrum yerine yarı fiyatına Antalya, Alanya bölgesini tercih ediyorlar.
Bodrum'un yarı fiyatına diyorsunuz.
Bodrum'un yarı fiyatına.
Peki yurt dışında en çok tercih edilen destinasyonlar neresi oldu? Yurt dışında şu ana kadar tabii.
Şimdi Avrupa bölgesinde her zaman için İtalya bir numaradır.
İtalya.
Destinasyon olarak evet. Uçaklı destinasyonlardan bahsediyorum. Daha sonra yaz için konuşulan bölgesi Benelux dediğimiz bölge. Yani 5 ülke içeren Belçika, Lüksemburg, Almanya'yı içeren, Fransa'yı içeren, Hollanda'yı içeren bir turumuz var. Bu turlar çok talep görür. Daha sonra İspanya ve Güney İspanya bölgeleri, Portekiz'le beraber yapılan turlar çok davet edilir. Ama otobüsle gidilen veya yakın olarak gidilebilen elbette başta Yunanistan ve Gürcistan en çok turist çeken bölgeler. Geçen sene 1 milyon 100 binle Gürcistan ve 1 milyon turiste Yunanistan bizden en çok turist çeken ülkeler oldu. İtalya 750 binle, işte diğer ülkelerde kademeli olarak daha aşağı. Fransa bile 600 bin Türk turist çekti geçen sene.
Gürcistan'a yönelik bu rağbetin sebebi vize istenmemesi mi? Yoksa Karadenizli vatandaşlarımız aynı zamanda coğrafi olarak yakın olmasını da mı tercih ediyorlar?
Bir şeyler de eklemek lazım onlara.
Başka?
Denizin haricinde. Ucuz, yakın, otobüsleri gidilebiliyor, vize istenmiyor. Gazino var. Gazinolara gidiyorlar.
Ha, kumarhane yani, evet.
Kumarhane renkli.
Dolayısıyla da Gürcistan tercih ediyor. Pekala, turizm noktasında tercih edilen yerler bunlar diyorsunuz ve tabii ki tercih edilen yerlerin uzun tatilinde etkisiyle rezervasyonlar şimdiden başladı. Gitmek isteyen, rezervasyonu şimdiden yapma ya da yapmamış olanlara bir tavsiyeniz var mıdır Cem Polatoğlu? Ne yapsınlar? Nasıl davransınlar?
Şimdi açık olan otellerin, biliyorsunuz bu sene birçok otel açmadı bile. Açık olan otellerin bayramda %80'e varan rezervasyon doluluğunu görüyoruz sistemlerde. Bu nedenle hakikaten günler, sayılı günler var ve dinamik sistem denen bir sistem uygulanıyor otellerde. Yani bugün 100 liraya aldığınız oteli yarın 110 liraya alırsınız. Bu nedenle derim ki eğer hakikaten gitmeye niyetiniz varsa son dakikayı beklemeyin. Çünkü bu hani pazarda satılan bir domates değil ki çürümesin diye de yarı fiyatına verirsin. Fiyatı belli. Evet. Doldukça da artan bir fiyatı var. Dinamik sistem diyoruz biz buna. Pazardaki gibi değil maalesef. Mal azaldıkça fiyat artıyor turizmde, uçaklarda. Bu nedenle bir an evvel rezervasyon yapılsın derim. Eğer arzu ediyorlarsa bu bayramda bir yerlere gidin.
Cem Polatoğlu, teşekkür etmeden önce şeyi de soracağım. Milli takımın İspanya maçını da soracağım. Siz İspanya maçını izlemek için Fransa'ya gittiniz. Ya milli takım niye bu kadar kötü oynadı? Siz tribünlerde ne düşündünüz? Etrafınızdaki insanlar neler konuştu milli takım için?
İki kere iki dört şu hakikaten fazla para göz çıkarttı. Öyle diyeceğim ben. Çünkü bakıyorsunuz tek eksikliğimiz ruhsuzluk, başka bir şey değil. Bir sonraki gün Portekiz maçını izledim. Ronaldo dünyanın en çok kazanan futbolcusu. Çok kötü oynadı. Evet, penaltı kaçırdı. Evet, direklerden şutları döndü. Evet, ama adam terledi. Terini görüyorduk televizyondan.
Değil mi?
Adamın yorgunluktan bacakları titredi bu adamın. Şimdi bizimkilerine bakıyoruz. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Ya adam terlemedi bile. Yani orada duruyor, top geliyor, geçiyor, bakıyor, koşmuyor. Bir hırs yok adamın. Bir tutkun, bir şeyler sanki büyü yapılmış gibi duruyor. Şimdi benim anlamadığım nokta bu. Evet, bir futbol adamı değilim ama bırakın da bir insan ruhuyla oynayıp oynamadığını anlayayım yani. Ben bunu anlıyorum.
Anlıyorsunuz değil mi?
Bu bizde yok. Hiç futbolcu haricinde yok.
Cem Bey, bir de şimdi bu reklamları görüyoruz televizyonlarda falan. Bir sürü firma, yazık onlara da, para vermişler milli takıma. İşte şey diyorlar mesela, milli takıma başarılar dileriz. Haydi çocuklar. Bir tanesi var mesela, şey diyor. Formaya ruhunu ver. Reklam bu. Formaya ruhunu ver mi? Formada ne ruh kaldı, ne bir şey kaldı. Ya sen bize biraz para ver diyor milli takım yani. Baksana, prim kavgası var. Dolayısıyla formaya ruhunu veren falan yok. Sadece para isteyen var Cem Bey. O kadar. Ben öyle diyorum yani. O kadar.
Çok çok doğru. Baktığınız vakit harcamamız işte verilen paralar dünyada üçüncüyüz.
Kesinlikle.
Ama acaba...
Ama sahada bir şey yok.
Dünyada üçüncü müyüz? Soru işareti.
Cem Polatoğlu, çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor sevgili dostlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da inanılmaz önlemler var. Türkiye dahil 24 ülkenin katıldığı Fransa'daki şampiyona için terör önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Belçika-İrlanda maçında ki Belçika 3-0 kazandı. IŞİD'in, terör örgütü IŞİD'in katliam planladığı istihbaratı geldi Fransız polisine. Ve çok sayıda adreslere baskın yapıldı. Brüksel'de 40 adrese baskın yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. IŞİD'li hücrenin 32 kişinin öldüğü Brüksel saldırılarını gerçekleştiren El Bakru kardeşlerle bağlantısı da saptanmış. Belçika'nın İrlanda'yı 3-0 yendiği maç öncesi stat didik didik aranmış. Özel timler maç oynanırken bile kuş uçurtmamış sevgili dostlar. Biz televizyonlarda hani maçı seyrederken hiçbir şey olmamış gibi maçı seyrediyoruz. Ama taraftarların arasına karışan çok sayıda Fransız gizli servisi ajanı ellerinde dürbünlerle sürekli tribünleri taramışlar. Maçı izleyen taraftarlar arasında sürekli taraftarları izlemişler. Tek tek bazı kişiler üzerinde de durmuşlar. Mesela ne bileyim IŞİD militanına benzediği tahmin edilen kişiler üzerinde hemen o fotoğraf çekebilen dürbünlerle fotoğraf çekilmiş. Anında GBT'si yapılmış. Maç oynanıyor bu sırada. Ama tribünde birisini gördüler ve şüphelendi Fransız polisi. Hemen yakın planda ekrana zoom yapılıyor. O kişinin fotoğrafı çekiliyor ve kim olduğu anında bilgisayardan merkeze gönderilip araştırılıyor. Şüpheli kimse çıkmamış maç sırasında. Tek tek bütün tribünler taranmış. Şüpheli kimse çıkmamış. Ama daha öncesinde 40 kişi gözaltına alınmış. Fransa'daki milli takım kampında skandal olaylar yaşandığına dair haberler de var. Euro 2016'ya katılım bedeli olan 800 bin avronun yarısı ödenince futbolcular soluğu Arda'nın yanında almış. Kaptan da konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na iletince yöneticiler şimdi para mı konuşulur diyerek tepki göstermiş. İşte çöküşün nedeni bu diyor bazı spor yazarları. Hem Fotomaç gazetesi hem de Sabah gazetesi bu konuyu yazıyor sevgili dostlar. Prim kavgası diyorlar. Yarın akşam oynanacak Çek Cumhuriyeti Türkiye maçı öncesinde. Telefon attığımızda deneyimli spor yazarı ve Sports TV genel yayın yönetmeni İlhan Uzundurukan var. İlhan abi günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Her milli takımın katıldığı turnuva öncesinde ben bu prim kavgasını duymaktan yoruldum. Herhalde herkes yorulmuştur. Daha önce de Hakan Şükür'ün adının karıştığı bir prim kavgası vardı. Şimdi Arda Turan'ın adının karıştığı bir prim kavgası var. Gazetelerde yazıyor bunu. Fotomaç da yazmış, Sabah da yazmış, Hürriyet'te de var, bugün Fanatik'te de var. Sen neler söylersin İlhan abi?
Şimdi çok para kazanması prim istemeyeceği anlamına gelmez. Yani 100 milyon dolar da kazansa oyuncu maç başına 5 bin dolar primini kestiğinde ortalık birbirine girer. Yani bu prim konusunu baştan düzgün açıklamak lazım. Ama Türkiye'de başka da bir gerçek var. Fatih Terim'in takımlarında primi Fatih Terim dağıtıyor. Hmm. Yani ortada bir havuzda bir para var diyelim 1 milyon dolar.
Evet.
Onu Fatih Terim diyor ki Ali 5 alacak, öbürü Veli 8 alacak, Hasan 9 alacak, bilmem kim de 3 alacak.
Kararı Fatih Terim veriyor yani.
Evet, bunun da bir oranı şeyi yok yani hani neye göre yaptın konusunda bir fikri de yok kimsenin. Fatih Terim öyle diyor ama Galatasaray'ın o en şaşalı dönemlerinde de böyle yapıyordu hoca. Ama o zaman kimse sesini çıkarmıyordu tabii. Şimdi Galatasaray bir takım, orada hocanın elindesin. Oynatıp oynatmama, kızma konusu, her şey senin yetkinde. Ama burada farklı takımlarda artık oynuyor insanlar. Her birinin egosu yüksek. Bir bölümde yurt dışında oynuyor. Fatih Hoca ile sadece milli takım kampında
karşılaşıyorlar.
Evet. Onun yüzünden gerçekten böyle sıkıntılar olmuş. O sıkıntılarda Arda'yla karşılaştırdı Fatih Terim. Yani takım kaptanıyla bir takım direktörünün ters düşmesi doğru şeyler değil. Yani orada zaten takımın içindeki bu kargaşa sahaya da yansıyor. Kimsenin koşmaya niyeti yok. Kimsenin eli ayağı tutmuyor.
Hakikaten yani, öyle yani.
100 afyon yemiş gibi bir takım. Yani sonuçta yenilebilirsin tabii ama sen istediğin kadar koşarsan, istediğin kadar mücadele edersin. 90'da bir gol gelsin. Olur da ama daha ikinci dakikadan itibaren takım mahkum. Atağı yok, bir organize duruşu yok, patlaşma yok, yardımlaşma yok, sevgi yok. Öyle olunca da bu klasik bütün dünya ikisi bir evet. takım oluyorsun. Maalesef. Bir gazla bazen bir şey yapıyorsun ama bir türlü takım gerçek futbol kimliği olan, kişiliği olan bir ülke olamadık.
Maalesef olamadık.
Bu da böyle biliyorum.
Evet, bugünkü gazetelerde de işte bak prim kavgaları, verilip tutulmadığı iddia edilen sözler, takım içinde gruplaşmalar, küskün yıldızlar diyor. Fatih Terim'in suratı asık. Hatta Arda Turan'ı da ilk 11'e koymayacağı da ifade ediliyor. Milli takımı bırakacağı ifade ediyor Fatih Terim'in. Turnuvalar devam ederken, daha turnuva devam ederken, yarın Çek Cumhuriyeti maçımız varken bütün bunların ortalığa dökülmesi hakikaten üzücü İlhan Uzundurukhan. Hakikaten insan üzülüyor yani. Bari hani bütün turnuva bitseydi de ondan sonra çıksaydı, değil mi, bütün bunları öyle düşünmek lazım.
İşte sonuçta bir maç kaldı. Orada evet. da olumsuz bir sonuçta turnuva senin için bitmiş oluyor. Bunlar normal şeyler. Başarı olduğu zaman da bu şekilde övüldüğün ve göklere çıkarıldığın gibi.
Evet.
Burada da böyle bir durum var. Bu büyük paralarını almanın bedeli, bu şöhretin bedeli de bu. Burada da kaçınmayan basının da bir suçu yok. Bunlar dünyanın her yerinde, evet. her tarafında yazılıp çizilen şeyler. Ama Almanya futbolcu dışındaki kafilesi 49 kişiyken biz 900 kişiyle Fransa'dayız. Yani şimdi bunları dağıtınca işte bizim gitme primimiz 500 bin euro iken Almanya'nın turnuvayı kazanma primi 300 bin euro.
Ya.
Yani biraz hani biz
İnan abi o rakamı bir daha söyler misin? Bizim gitme primimiz 500 bin euro, dünya şampiyonu evet. Almanya'nın ne kadar dedin?
Almanya'nın Avrupa şampiyonası kazanma şampiyonluk birimi 300 bin euro olarak.
Ya işte buyur.
Şimdi bunlar böyle. Evet. Ortada federasyon yok. Yani ortada federasyon başkanı çıkıp ne oluyor ya burada?
Demiyor.
Hani, ya yok öyle bir şey de yok. Evet. Yani biraz bir çivisi çıkmış hal var. Hani buradan iyi dersler alalım. Çünkü hemen Rusya'da dünya şampiyonu var. Rusya var ve orada acayip iyi bir grup çektik. Yani bu toparlanmak. Gençler, iyi gençler var. Onları bir şekilde evet. iyi yönetmek gerekiyor. Yani biraz biz son dakikada her şey 70 denklem birbirine gelip direkt gidince zannettik ki her şey çok daha iyi olacak. Aslında fena da oynamıyorduk takım ama işte bu defanstaki iki stoperin birden olmaması, sakatlanması, oyun düzeninin alt üst olması. Hocanın da nasıl olsa ben şapkadan tavşan çıkarıyorum. Özgüveni buralara getirdi bizi. Yanlış oldu. Biraz talihsiz oldu. Bu da bir yaşanacak süreç.
Herhalde tüm bu karamsar tablodan sonra yarınki maç için bir galibiyet beklentin yok İlhan Uzundurukhan, değil mi?
Biz gruplarda da çok zorlandık Çekler karşısında.
Evet.
Onlar daha Hırvatlar benzeri bir futbol oynuyor. Evet. Olmaz mı? Olur. Olunca yeter mi? O da soru işareti.
Ayrı bir konu.
Ama onlar için şu anda bizden alacakları bir beraberlik çok daha önemli.
Evet.
Biz sıkıntı yaşayabiliriz. Belki oyuncular hani sonuçta bir toparlanma olur, bir ayağa kalkacak. Yani biz onları yenemeyeceğiz. Ama biz kendimiz gibi oynamıyoruz. Biz İspanya'dan yükleyecek bir takım da değil. Ama yani Hırvatlardan da az kalsın oluyor. İki top direkten döndü.
Evet.
Yani bizim kalecimiz de çok formsuz. Defansımız zaten formsuz. Öyle olmuşsa da yaşadık. Bu da böyle bir turnuvaymış.
Peki.
Yani yapacak çok da bir şey yoktu.
Spor yazarı, Sports TV Genel Yayın Yönetmeni İlhan Uzundurukhan. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Yarınki maçı hatırlatalım. A Milli Futbol Takımı yarın akşam D grubunda Çek Cumhuriyeti ile oynayacak. Yarın 21 Haziran. Aynı zamanda yılın en uzun günü 21 Haziran. Günün en uzun ve gecenin en kısa olduğu zamanı yaşayacağız. Güneşin en fazla gündüz olarak ışınlarını Kuzey Yarımküre'ye aktardığı gün olarak bilinir 21 Haziran. İşte bizim maçımız da yarın saat 22'de. Lens şehrindeki stadyumdaki maç 22'de başlayacak. Maçı da İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Callum yönetecek. Dün akşam oynanan maçlardan bir tanesi. Tarihi bir skorla bitti. Arnavutluk. Evet, Arnavutluk. Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Sevgili dinleyiciler, 43. dakikada Sadiku kaydetti Arnavutluğun golünü. Ve Arnavutlar o kadar sevindiler ki adeta şampiyon olmuş gibi. Arnavut taraftarlar çılgına döndüler sevinçten. Taraftarlarla beraber aynı zamanda futbolcular yedek kulübesine gidip sarmaş dolaş oldular ve Arnavutlar 43. dakikada attığı bu golü üstünlüklerini korumayı başardılar. Romanya Arnavutluğa 1-0 yenildi ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etti. Gecenin diğer maçında ise Fransa ile İsviçre 0-0 berabere kaldı ve el ele vererek bir üst tura çıktılar. Evet, Fransa ile İsviçre beraberlik ikisine de yetiyordu. İkisi de adeta berabere kalmak için oynadı. Kol kola çıktılar. Tıpkı bir zamanlar Almanya ile Avusturya'nın beraberce kol kola üst tura çıktıkları gibi. Beraberlik Almanya ve Avusturya'ya yetiyordu. Adeta sahada top gezdirdiler. Birbirlerinin üzerine bile gitmemişlerdi. Şimdi Fransa ile İsviçre de aynı şekilde oynadı. Al gülüm ver gülüm. Berabere kaldılar. İkisi beraber çıktılar. Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası var, devam ediyor ve Temmuz ayının ortalarına kadar devam edecek ama sadece futbol şampiyonasından ibaret değil bu yılki spor organizasyonu. Aynı zamanda olimpiyatlar var. Bu yıl Brezilya'da yapılacak olimpiyat oyunlarına 50 gün kaldı, hatta 49 gün kaldı diyebiliriz. Bakın, olimpiyatlar da var bu sene ama organizasyonu finanse edecek Rio de Janeiro eyaleti finansal acil durumu ilan etmiş. Olimpiyatlarla ilgili masrafların büyük çoğunluğu Rio bölgesi tarafından karşılansa da ulaşım ve güvenlik harcamalarını federal devlet üstlenecekmiş. Evet, 49 gün sonra olimpiyatlar başlayacak. Avrupa Futbol Şampiyonası bitecek. Neredeyse bir ay sonra olimpiyatlar başlayacak. Yani gerçek bir spor organizasyonu. Türkiye'de spor deyince akıllara sadece futbol geliyor. Ama spor sadece futboldan mı ibaret? Voleybol yok mu? Basketbol yok mu? Yüzme yok mu? Karate yok mu? Güreş yok mu? Boks yok mu? Tenis yok mu? Hentat, pentatlon yok mu? Değil mi? Başka ne vardı Onur? Saydıkların yeterli abi diyor ya. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Evet, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sürdüğü Fransa'dan bahsederken Fransızca bir şarkıyla veda ediyoruz programa. Programı bitirdik sevgili dostlar. Bugün günlerden pazartesi, haftanın ilk programı. 7.30-9.30 arasında her sabah buradayız. Yarın da buradayız. RSFM mikrofonlarından ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Frekansınız bizimle olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. D'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es?
pas, dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey,